Hayırlı günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli Gül FM dinleyicileri. Bir Sabahın Bereketi programında yine sizlerle beraberiz. Bugünkü her zaman olduğu gibi programımızın ilk bölümünde bir sevgi öyküsü var ama yaşanmış bir öykü. Belki de bizlere önümüze gelen fırsatları değerlendirmemiz, hani derler ya her geleni Hızır bil, her geceyi Kadir bil diye. İşte bugünkü öykümüz de gelen fırsatları değerlendirme adına ve muhatap olduğumuz şahısların kılığı, kıyafeti, şekli, şemaili ne olursa olsun onlara ciddi bir şekilde önem ve ehemmiyet verme adına zannediyorum güzel bir ders, güzel bir ibret. Evet, öykümüze başlıyoruz. Kaba, saba, soluk, yıpranmış giysiler içindeki yaşlı çift Boston treninden inip utangaç bir tavırla rektörün bürosundan içeri girer girmez sekreter masasından fırlayarak önlerini kesti. Kaba saba, soluk, yıpranmış giysiler içindeki yaşlı çift Boston treninden inip utangaç bir tavırla rektörün bürosundan içeri girer girmez sekreter masasından fırlayarak önlerini kesti. Öyle ya, bunlar gibi ne edüğü belirsiz taşralıların Harvard gibi üniversitede ne işleri olabilirdi? Adam yavaşça rektörü görmek istediklerini söyledi. İşte bu imkansızdı. Rektörün o gün onlara ayıracak saniyesi yoktu. Yaşlı kadın çekingen bir tavırla "Bekleriz" diye mırıldandı. Nasıl olsa bir süre sonra sıkılıp gideceklerdi. Sekreter sesini çıkarmadan masasına döndü. Saatler geçti, yaşlı çift pes etmedi. Sonunda sekreter dayanamayarak yerinden kalktı. "Sadece birkaç dakika görüşseniz, yoksa gidecekleri yok" diyerek rektörü iknaya çalıştı. Anlaşılan çare yoktu. Genç rektör isteksiz bir biçimde kapıyı açtı. Sekreterin anlattığı tablo içini bulandırmıştı. Zaten taşralılardan, kaba saba köylülerden nefret ederdi. Onun gibi bir adamın ofisine gelmeye cesaret etmek olacak şey miydi bu? Suratı asılmış, sinirleri gerilmişti. Yaşlı kadın hemen söze başladı. Harvard'da okuyan oğullarını bir yıl önce bir kazada kaybetmişlerdi. Oğulları burada öyle mutlu olmuştu ki, onun anısına okul sınırları içinde bir yere bir anıt dikmek istiyorlardı. Rektör bu dokunaklı öyküden duygulanmak yerine öfkelendi. "Madam" dedi sert bir sesle. "Biz Harvard'da okuyan ve sonra ölen herkes için bir anıt dikecek olsak burası mezarlığa döner." "Hayır, hayır" diyerek haykırdı yaşlı kadın. "Anıt değil. Belki Harvard'a bir bina yaptırabiliriz." Rektör yıpranmış giysilere nefret dolu bir nazar fırlatarak "Bina mı?" diyerek tekrarladı. "Siz bir binanın kaça mal olduğunu biliyor musunuz? Sadece son yaptığımız bölüm 7,5 milyon dolardan fazlasına çıktı" dedi. Tartışmayı noktaladığını düşünüyordu. Artık bu ihtiyar bunaklardan kurtulabilirdi. Yaşlı kadın sessizce kocasına döndü. "Üniversite inşaatına başlamak için gereken para buymuş." "Peki biz niçin kendi üniversitemizi kurmuyoruz o halde?" dedi. Rektörün yüzü karmakarışıktı. Yaşlı adam başıyla onayladı. Bay ve bayan Leland Stanford dışarı çıktılar. Doğu Kaliforniya'ya, Palo Alto'ya geldiler. Ve Harvard'ın artık umursamadığı oğulları için onun adını ebediyen yaşatacak üniversiteyi kurdular. Amerika'nın en önemli üniversitelerinden birini Stanford'du. Evet, ayağınıza kadar gelip sizinle görüşmek isteyen insanlara yaklaşmadan önce bir kez daha düşünmeniz dileğiyle. Evet, demek ki bizler makamımız, rütbemiz, servetimiz, namımız, şöhretimiz ne olursa olsun bizle görüşmeye gelen insanlara, ki mutlaka bir işleri vardır da görüşmek için gelmişlerdir, öyle veya böyle hal ve hareketleri, tavır ve davranışları, kılık ve kıyafetleri ne olursa olsun onlara gösterilmesi gereken önemi, ehemmiyeti göstermek zannediyorum bir mümine yakışan, bir insana yakışan bir hareket olsa gerektir. Evet, bugünkü sohbetimizin ilk bölümünde bir soru var. Çok yeni bir soru bu. Soruda dava adamı olmanın ve mefkure yörüngeli yaşamanın çerçevesi nedir deniliyor. Cevap, kullana kullana kabullendiğimiz mefkure kelimesi, hedef, gaye, ideal ve gaye-i hayal gibi manalara gelmektedir. Ve bazıları mefkure yerine ideal ya da gaye-i hayal demeyi tercih etmektedirler. Aslında bu kelimelerin hepsiyle de hemen hemen aynı mana ifade edilmekte. İnsanın bir gayeye bağlanması, bir davaya adanması, yüksek bir hedefe kilitlenmesi ve oturup kalkarken, yerken, içerken bile o gayeyi, o davayı ve o hedefi düşünmesi nazara verilmektedir. Evet, dava adamları ya da mefkure insanları bazen mefkurelerine göre önemsiz işler yapsalar da onları hep tali şeyler olarak görür, onlara ancak ihtiyaç nispetinde zaman ayırır ve ilk fırsatta tekrar asıl vazifelerine yönelirler. Mesela Enbiya-i İzam efendilerimiz tebliğ ve irşat vazifesini hayatlarının gayesi bilmiş ve ömürlerini o gayeye göre örgülemişlerdir. Şu kadar var ki peygamberlerin bağlandıkları davaya, mefkure, ideal ya da gaye-i hayal denemez. Onlarınki bir vazife ve sorumluluktur. Onların bu vazifelerini herhangi bir çerçeve içine koymaları ve kendilerine göre değerlendirmeleri mümkün değildir. Çünkü o Allah'ın takdir ve tercihidir. O şahısları peygamber olarak seçme, onları vazifelerinin büyüklüğüne göre donanımlı olarak dünyaya gönderme ve onların kendilerini hakka adamalarını temin etme gibi hususların hepsi Cenab-ı Hak'tandır. Tabii peygamberler, ben şöyle bir din ortaya koyayım, şöyle bir kitap ortaya koyayım, sonra da insanları bunların etrafında toplayayım gibi böyle bir düşünceyle yola çıkan insanlar değil. Peygamberler bizatihi Allah tarafından vazifelendirilmiş, tavzif edilmiş ve Allah tarafından desteklenmiş, Allah tarafından korunmuş, siyanet altına alınmış. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ağızdan ancak hak çıkar buyurduğu, İn huve illa vahyun yuha, o heva ve hevesinden bir şey konuşmaz ifade edildiği, peygamberler adeta Cenab-ı Hak tarafından vazifelendirilmiş, insanlığa kurtarıcı olarak gönderilmiş vazifelilerdir. Bu noktadan peygamberleri biz diğer insanlardan ayrı bir şekilde düşünmemiz lazım. Çünkü insanlığın iftihar tablosu Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin hayat-ı seniyelerine baktığımız zaman, onun hayatını okuduğunuz zaman, incelediğiniz zaman, ki bir mümin olarak, bir Müslüman olarak, bize kurtarıcı olarak gönderilmiş, alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberin hayatını okumak, onun hayatını incelemek, zannediyorum her müminin üzerine bir vazife olsa gerektir. Ama maalesef biz günümüzde kendi peygamberimizi, insanlığın iftihar tablosunu ve şu kainatın efendisini neslimize sevdiremediğimizden, neslimize tanıtamadığımızdan, neslimize anlatamadığımızdan, maalesef neslimiz başka başka insanların hayatlarını öğrenmekte, başka başka insanlara meftun olmakta, başka başka insanların peşlerinden gitmektedir maalesef. İşte bu noktadan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını incelediğimiz ve hayatına şöyle kısa bir baktığımız zaman dahi göreceksiniz ve diyeceksiniz ki bu insan değil ama bir melek de değil. Bu farklı bir şey, ancak peygamber olabilir diyeceksiniz. Çünkü peygamberler Allah'ın kendilerine mucizeyle ihsanda buyurduğu ve kendisini tanıtma adına tavzif ettiği, vazifelendirdiği şahıslardır. Evet, peygamberler hak erlerinin en başta gelen zirve insanlarıdır. Ve onlar dini en üst seviyede temsil edebilecek bir fıtratta yaratılmışlardır. Fakat onların altındaki insanlar için dini en mükemmel şekilde yaşamak ciddi bir irade ve gayrete bağlıdır. Dinin emirlerini arızasız, eksiksiz ve kusursuz olarak Cenab-ı Hakk'ın tayin ve takdir buyurduğu af alanına giren yerlerde bile nefse karşı müsamahasız davranarak yaşamak da bir mefkure olabilir. Bununla beraber din kolaylık üzerine vaaz edilmiştir. Onu şiddetlendiren ve ağırlaştıran kendi aleyhine bir iş yapmış olur ve yenik düşer. Kıymetli dinleyiciler, bu çok önemli bir husus. Bununla beraber din kolaylık üzerine vaaz edilmiştir. Onu şiddetlendiren ve ağırlaştıran kendi aleyhine bir iş yapmış olur ve yenik düşer. Bu din kolaylıktır. Hiç kimse kaldıramayacağı mükellefiyetlerin altına girerek dini geçmeye çalışmasın. İnsan ne yaparsa yapsın, yine de mutlaka bir kısım eksik ve kusurları vardır ve galibiyet dinde kalır mealindeki hadis-i şerif de bunu ifade eder. Öyleyse dini yaşanmaz hale getirmemek lazım. Kolaylık üzere bina edilmiş ve müsamahaya dayalı gelmiş bu dinde pek çok af alanı bulunduğunu, namazda da, oruçta da, haçta da af alanları var olduğunu bilmek lazım. Bu açıdan dini yaşamayı bu espri içinde ele almak gerekir. Ancak dini mükemmel şekilde yaşamak da insan için bir mefkure haline getirilebilir. İnsan Allah'ın izniyle namazımı şu şekilde kılayım, orucumu şöyle tutayım, İmkanım el verdiği ölçüde insanlara şu kadar yardım edeyim diyerek kendine daha büyük hedefler belirleyebilir. Hususuyla günümüzde önem arz eden, bütün ferdi vazifelerin önüne geçen ve Üstad Hazretlerinin farz içre farz şeklinde işaret ettiği tebliğ ve irşat vazifesine daha bir tutkuyla bağlanabilir. Öyle ki yatıp kalkıp hep onu düşünür, acaba ne yapsam ki tavır ve davranışlarımı dinim adına daha faydalı hale getirsem, keşke hiç durmadan insanlara Rabbimi anlatsam, sürekli Peygamber Efendimiz'den bahsetsem, sesimi her yere ve doğru bir şekilde duyursam, doğru düşünsem, doğru şeyler söylesem ve söylediklerimi halime de aksettirerek dinimi doğru temsil etsem, İnsanlar benim eksik ve kusurlarımı görerek dini yanlış algılamasalar diyebilir. Şimdi kıymetli dinleyiciler, din kolaylık üzerinedir, din kolaylıktır deniliyor ya. bu biraz önce ifade ettiğim cümleler içerisinde din kolaylık üzerine vaaz edilmiştir. Onu şiddetlendiren ve ağırlaştıran kendi aleyhine bir iş yapmış olur ve yenik düşer. Şimdi her insan kendi takvasını azami şekilde çıtasını yükseltebilir. Zühd içerisinde, takva içerisinde, azami şekilde kendisini belli yörüngeler içerisine koyabilir. Ama bunu diğer bütün insanlardan istemeye hakkı var mı yok mu onu bilemiyorum. Çünkü Kur'an bile 23 yılda ayet ayet indiğine göre, mesela içki yasak ayeti birdenbire gelmemiş. 4 aşamada gelmiş. Şimdi Allah bile Celle Celaluhu insanlığı tabiri caizse eğitirken Allah'a kulluk ve ibadete çağırırken bu emirleri gönderirken insanları aşama aşama merhale merhale yavaş yavaş yapıyorsa biz hele hasreten böyle hayatının belli bir bölümünü günah içinde geçirip de sonradan İslam'ı bulmuş bazı böyle tabi istisnaları tenzih ederiz. Bazı insanlar var, bazı tipler var. Böyle dini çok katı, çok böyle katı kural içerisinde insanları o kalıplara sokmak isteyen, o kalıplara da girmeyince ciddi bir şekilde tepki gösteren, maalesef belli bir yaşın sonrasında İslam'ı görmüş, İslam'ı bulmuş insanlarımız var. Bu insanların hoşgörüsüz, taviz demeyeceğim ama müsamahasız, o hal ve hareketleri, sert hareketleri başka insanlar tarafından hiç de hoş karşılanmamakta, belki de insanları İslam'dan soğutmakta. Bu noktadan bizler, farz-ı muhal ki bir insan her gün alkol alıyorsa, her gün içki müptelası olmuşsa, onu bari haftada bir gün deyip o içkiden uzaklaştırma. Ondan sonra bunu haftada iki güne çıkarma. Veya insan hiç namaz kılmıyorsa bari haftada bir cuma deyip caminin manevi atmosferiyle tanıştırma, Allah'ın huzurunda o secde hazzına ona eriştirme, secdenin şerefiyle onu tanıştırma veya cumaya giden insanlara beş vakit namaz konusunda bir adım atmasını sağlama. İşte herkesin kendi konumuna göre yavaş yavaş o insanları ürkütmeden, o insanları birdenbire dinin yaşanmaz bir sistem, yaşanmaz bir hal olduğu düşüncesine girdirmeden yavaş yavaş sevdire sevdire, çünkü kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz buyuruyor. Bakın yıllar önce bir bankada çalışan bir hanımefendi, enteresandır, daha önce anlattım bilmiyorum sohbetlerimde. Dedi, ben dedi namaz kılmak istiyorum ama bankada çalıştığımdan dolayı başım açık. Kayınvalidem de diyor ki, senin zaten başın açık, senin kıldığın namaz da kabul olmaz. Ben ne yapayım, namazı kılmayayım mı? Ama ben namaz kılmak istiyorum. Şimdi tabi bu hanımefendi karşısında kayınvalidesini görmüş. Ve senin başın açıksa kıldığın namaz kabul olmaz, namazı boşuna kılma İfadesi bakın nasıl bir yara açmış. Tabi bunlar çok farklı farklı şeyler. Eğer bir kadın başını açıyorsa onun hesabı ayrıdır. Allah tarafından ayrı sorulacaktır. Ama namazın hesabı da ayrıdır. O zaman şöyle demiştik biz. Siz namazda başınızı kapatıyorsunuz. Evet dedi, ben dedi. Aşağı katta arşiv odası var. Evrakların bulunduğu bir oda. Oraya iniyorum, başımı kapatıyorum, namazımı kılıyorum. Sen dedim namazını kıl. Namazın inşallah Allah tarafından kabul edilecektir. Çünkü Cenab-ı Hak kendi rızası için yapılan bütün amelleri kabul edendir. Ama burada çalıştığından dolayı başını açmışsın. Onun da hesabını ayrıca Allah sorar. Ona bir şey diyemeyiz. Ama senin burada çalışman ve burada çalışırken başının açık bulunması kıldığın namazın kabul edilmemesi manasına da gelmez diye bir tavsiyede bulunmuştuk. Zannediyorum o günden sonra namazını o hanımefendi kılmaya çalışıyordu sonraki ifadelerinde. Şimdi bakın burada enteresan bir şey var. O hanımefendi namaz kıla kıla, o namazın hazzına vara vara, Allah'ın huzurunda kulluğunu, ubudiyetini yapa yapa, başını örtme noktasına gelebilir. Belki eğer kendisine uygun gelmiyorsa işten ayrılma durumu olabilir. Başını örtebilir. Bu bir yoldur bakın. Ama namazsız niyazsız, orada çalıştığı müddetçe de zannediyorum manen bir adım öteye gidemez. Bu noktadan biz, geçen birisi öyle dedi, içki içen bir insanın yaptığı dua kabul edilmezmiş. O zaman o insan hiç dua etmeyecek. Şimdi bazı şeylerle insanların önünü tıkamamak lazım. Bilemeyiz ki. Neyin, ne zaman, nasıl, netice verdireceğini bilemeyiz, vereceğini bilemeyiz. Seyyidina Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh evinden çıktığı zaman Efendimizin huzuruna gideyim, Efendimin huzuruna gideyim, orada kelime-i şehadet getirip Müslüman olayım diye çıkmamıştı biliyorsunuz. Peygamberimizi katletmek için, öldürmek için çıkmıştı. Ama Allah yolda kalbini değiştiriverdi, çeviriverdi kalbini onun. Bu noktadan bizler eğer o katılığı, o sertliği, o takvayı, o dinin azami şekilde yaşanmasını kendi nefsimizde yapabilir, uygulayabiliriz ama bunu herkesten ve bütün insanlardan bekleme zannediyorum bizim hakkımız değil. Temenni ederiz, Allah'ım şu insanlar dini tamamen her şeyle yaşasınlar diyebiliriz. Arzu edebiliriz. Ama o insanlar bunu yapmıyorlar diye onları aşağılamak, kendimizi de büyük görmek şeytan tarafından aldanmışlığın ta kendisi olsa gerektir kıymetli dinleyiciler. Biz bir defa tevazuyu elden bırakmayacağız. Gece isterse 100 rekat, 1000 rekat teheccüdümüz olsun. Mane aleminde her gün onlarca defa Kabe'ye gidip gelelim. Ama bunu yapmamız bakın, bizi başka insanların nezdinde büyük gördürüyorsa, kendimizi büyük, başka insanları da küçük, hor, hakir, böyle günahlar içerisinde çırpınan insanlar görme durumuna getiriyorsa, o ta şeytanın tuzağına düşmüşlüğün ifadesidir. Bu noktadan insan büyüdükçe mütevazi olmalı. Çünkü Allah insanı tevazu gösterdikçe yüceltecek ve insan kibirlendikçe, gururlandıkça Allah da onu alçaltacak. Eğer şu dünyada ve gelmiş geçmiş insanların içerisinde en büyüğü Hazreti Muhammed Mustafa ise sallallahu aleyhi ve sellem, bu insanların içerisinde en mütevazisi yine Hazreti Muhammed'di aleyhissalatü vesselam. Mütevaziydi, tevazu içerisindeydi bakın. Evet, işte hayatını böyle bir gayeye bağlayan insan zamanla kendi kusurlarını da görmeye başlar. Dolayısıyla dini hayatı hal ve tavırları adına eğrilmeye, eksik ve kusurlara girmeye çok fazla fırsat vermez kendi nefsine. Dikkatli yaşar, iradesinin hakkını verir. Bazen, belki bazen nefis ve şeytandan gelen bir kısım cismani ve bedeni arzu oklarına maruz kalabilir. Fakat bağlandığı gaye onun yanlış adım atmasına mani olur. Mefkure duygusu o insanda ihsan şuurunu tetikler. Allah'ı görüyor ya da onun tarafından görülüyor olma mülahazası herhangi bir günah ihtimaline karşı onu hemen teyakkuza çağırır. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh devrindeki İffet abidesi delikanlıyı hatırlarsınız. O genç bir yerde günaha karşı hafif bir temayül gösterecek gibi olunca birdenbire Allah'a karşı gelmekten sakınanlara şeytandan bir dürtü ilişince hemen düşünüp kendilerini toparlar, basiretlerine tam sahip olurlar. Araf suresi 201. mealindeki ayet diline dolanır. İçinde hissettiği o günah temayülünün şeytandan gelip gönlüne çarpan bir tayf olduğunu anlar. O esnada gözü açılır, durumunu basiretle gözden geçirir ve Allah'ı hatırlar. Hatırlar da günahtan geriye durur. Fakat gönlü ve vicdanı o günaha düşme korkusuna ve ihsan şuuruna muhalif davranmış olma endişesine dayanamaz ve genç oracağı yıkılır kalır. Evet, hayatını din esasına göre nakşetmeye çalışan müttakiler, Allah'ın emirlerine karşı gelmekten çok sakınırlar. Kendilerini hiçbir zaman tam emniyette hissetmezler. Şeytan onlara da kanca atar, günah okları fırlatır. Fakat onlar bunu bildiklerinden, şeytandan gelen bir tayfın etkisiyle muhakkaten bakışları bulansa da çok geçmeden basiretleri açılır ve gerçeği sezerler. Allah'a sığınmak gerektiğini hatırlar ve vartadan kurtulurlar. Siz o çizginin insanı olarak yaşamaya karar verince, bu benim gaye-i hayalim olsun, kendimi dine adayayım, Rabbim beni hep böyle görsün, o beni mutlaka görüyor, ben de onu görüyor gibi davranayım. Madem o çok meselede mukabele istiyor, mesela anın beni, ben de sizi anayım diyor. Madem mukabele zat-ı ruhiyetçe, adat-ı ilahiyece önemli bir şey, öyleyse ben de bir mukabelede bulunmalıyım deyip, ihsan tavrı ortaya koyunca, o da ayağınızın tökezlediği yerlerde düşmenize meydan vermez. Mütecessis bir insan gibi davransak ve kendi hayatımızı dikkatle gözden geçirsek, biz de göreceğiz, yarım adım yanlışa doğru gittiğimiz bir yerde, onun tarafından iki adım geriye çekildiğimizi ve muhafaza edildiğimizi. Bir düşünelim, sefil insan yetiştiren bir dönemin ve sefalet hazırlayan bir ortamın çocukları olarak hepimiz sefalete sürüklenebilirdik. Fakat birdenbire kendimizi sıcacık bir iklimde, aydınlık bir atmosferde bulduk. Yüzlerce, binlerce insan yürüyüp gidiyor ve sel gibi bir uçuruma akıyordu. Fakat bizim için adeta bir köprü kuruldu. Önümüze bir kapı açıldı. Bize gelin içeriye dendi. Binlerce insanın boğulduğu nehirleri belki de ayağımız bile ıslanmadan geçtik. Geçtik ve davet edildiğimiz o saadet iklimine girdik. Belki bulunduğumuz yerin ve konumumuzun hakkını tam veremedik. Belki ona yakınlığın gerektirdiği tavra giremedik. Ve gönlümüzü tam ortaya koyamadık. Ama her şeye rağmen bütün kaybedenlerden ve o dalalet denizinin yuttuklarından da olmadık. Allah'a kainatın zerreleri adedince hamdü sena olsun. Biz belki sadece ona kul olma isteğimizi ortaya koyduk. O da bize sahip çıktı ve küçücük isteğimize karşı şükründen aciz olduğumuz nimetlerle mukabelede bulundu. Evet, davam diye bir bölüm var burada. Hakkı anlatmak ve ilahi kelimetullah mülahazası içinde yaşamak gibi bir mefkure ve gayeye hayal, insanın kendi benliğinden uzaklaşması ve bencilliğinden kurtulması için de çok önemlidir. Çünkü insan bir davayı ya da gayeyi bütün varlığıyla sahiplenirse, hareket, tavır ve davranışlarını, hatta ağlama ve gülmelerini o gaye istikametinde değerlendirmeye çalışırsa, artık onun her şeyi davasına matuf hale gelir. Üstad diyor ya, gaye-i hayal olmazsa veyahut nisyan veya tenasi edilse, eshan enelere dönüp etrafında gezerler. Demek ki benlikten tecerrüt etmenin, her şeyi bencilliğe bağlamaktan kurtulmanın yolu, ona bağlanmak ve her şeyi onunla alakalı bir hususa bağlamaktır. Evet, insan hüveye bağlanırsa, yani ona bağlanırsa, ene girdabından, yani benlik girdabından kurtulur. Sürekli o der ve onu gösterirse, ben deyip durma saygısızlığından, ben deyip durma saygısızlığından ve her meselede nefsini öne sürme bencilliğinden azade olur. O zaman sıfıra sıfırlık düştüğünü, sonsuzun hakkının da sonsuzluk olduğunu anlar. Üstad Hazretlerinin talebelerinden Vanlı Hamit Efendi'ye şöyle bir hadise anlatır. Bediüzzaman Hazretleri Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nden ayrıldıktan sonra Van'a gidiyor. Orada kaldığı senelerde bazen iki minare yüksekliğindeki Van Kalesi'ne çıkıyor. kaleye çıktığında da çok defa orada dik ve sarp bir yerde bulunan mağaraya iniyor. Bir seferinde yine hızlı hızlı mağaraya doğru giderken ve tam inecekken birden ayakları kayıyor. Ayağını koyacak, eliyle tutunacak bir yer bulamayan üstad bir an boşlukta kalıveriyor. O an bile kendi canı ve hayatı aklına gelmiyor. Davasını, dine ve millete hizmeti düşünüyor. Sesinin çıktığı kadar bağırıyor. Davam, davam diyor. Düştüğü yer 6 metre yüksekliğinde bir kayalık. Fakat sanki gizli bir el onu itiyor ve o 3 metrelik bir kavis çizerek aşağıdaki mağaranın kapısı önüne iniveriyor. İşte bir mefkure insanı, işte bir dava adamı. Benim yaşamam ancak Rabbimi anlatırsam bir şey ifade eder, dinimi ila edersem hayatımın bir manası olur düşüncesiyle davası için yaşayan bir kahraman. Dahası bakın ne diyor, sonra ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi de feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası, ne cehennem korkusu. Milletin imanı namına bir sait değil, 1000 sait feda olsun. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa, cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül gülistan olur. Aslında bu söz söylenemez. Bediüzzaman gibi sadece sabah ve akşam tesbihatlarında bile 7'şer defa Allahümme ecirna minen nar diyen bir insan cennet ve cehennemi hafife alamaz. Fakat herkese Allah'ın duyurulması ve insanlığın kurtarılması onun nazarında öyle bir meseledir ki o meseleyi dava edinmiş, onu hayatının gayesi bilmiştir. O dava uğruna maddi manevi her türlü fedakarlığı da göze almıştır. Ve Allahu Teala davam diyen bir insanı çoğu zaman bir dalalet ve küfür bataklığına girmekten nasıl kurtarıyorsa, üstadı da uçuruma yuvarlanmaktan kurtarmış, aşağıdaki mağaraya sağ salim koymuştur. Dava erlerinde ses ve söz hep aynıdır. Dava erlerinde ses ve söz hep aynıdır. Onlar tarihin hangi döneminde ve nerede yaşarlarsa yaşasınlar, hep aynı çizgi üzerinde birleşirler. Mesela Bediüzzaman Hazretlerinin sözleriyle Murat Hüdavendigar'ın yakarışları sanki aynı gönlün terennümleri gibidir. O büyük sultan 100.000 kişilik Haçlı ordusunu yendiği 1. Kosova Meydan Muharebesi başlarken, ey Rabbim, şu Murat kulunun günahları yüzünden masum askerlerimi cezalandırma. Onlar ki buraya kadar sadece senin adını yüceltmek için geldiler. Senin şanına layık bir zafer lütfet ki bütün Müslümanlar bayram etsin. Müslümanları mansur ve muzaffer eyle. Ve dilersen o bayram gününde şu Murat kulun sana kurban olsun. Önce beni gazi kıldın, Murat buyurursan şimdi de şehit kıl diye dua etmiş. Zafer yap olduktan sonra da en küçük bir gurura kapılmadığı gibi dizleri üstüne çöküp şükür duygularıyla ağlayarak yüce Rabbine dua dua yalvarmış ve sözlerini şöyle bitirmiştir. Âb-ı rûy-i Habib-i Ekrem için, Kerbela'da revan olan dem için, şeb-i firkatte ağlayan göz için, din yolunda beni şehit eyle, ahirette beni sa'id eyle. Hazreti Murat Hüdavendigar duasını tamamladıktan kısa bir süre sonra da kahrolası bir elle Milos Kopiliç adında yaralı bir Sırp tarafından hançerlenerek şehit edilmiştir. İşte o da tam bir dava adamıdır ve davasına hizmet ederken beklentisizdir. Devlet ve servet derdinde değildir. Hep ordusunun başında ve muharebe meydanlarındadır ama aynı zamanda o kadar saffet içindedir ki bir gün hocasına gelir ve sizler nasıl oluyor da İlk tekbirde Kabe'yi görebiliyorsunuz. Ben senelerdir uğraşıyorum ama ancak ikinci veya üçüncü tekbirde Kabe önümde beliriyor der. O kadar berrak ve Allah'la irtibatlı bir gönlü vardır. Pusulayla değil de kendi kalp gözüyle ayarlıyordur kıbleyi. İmam bir tekbirle hemen namaza durduğundan onun da gördüğünü zannediyor ve diyor ki, ne mutlu sana, sen bir tekbir alınca hemen Kabe'yi görüyorsun. Ben çocukluğumda yaptığım hatalardan mıdır nedir, iki veya üç tekbir almadan göremiyorum onu. Evet, bu büyükleri her yad edişimde Mehmet Akif'in sözlerini hatırlıyorum. Gelecek adına ümitsiz olmasam da az değiştirerek şöyle demek geliyor içimden. Ne âli kavm idik, hayfa ki sefil ettiler, bütün ümmidi istikbali müstahil ettiler. Evet. Yavaş yavaş sohbetimizin sonuna geliyoruz kıymetli dinleyiciler. Son bölümde de ganimet bilinmesi gereken beş nimet diyor. Hakikaten çok önemli bunlar. Belki de bir hadisin izahı şeklinde de bunu anlayabiliriz, hadisi şerifin. Meselenin bir diğer yanı da şudur. Bir mefkure insanı sürekli Cenab-ı Hakk'ın değişik zamanlarda ihsan ettiği fırsatları kollar. Eline geçen her fırsatı onun hesabına değerlendirir. Mesela namazı hakkıyla eda etme şuurunu canlandıralım. Zihinlere tevhid düşüncesini yerleştirelim. Nazarları ahirete tevcih edelim mülahazalarıyla sabahlar, akşamlar. Bakar ki insanları sadece bir kısım kanunlarla ve bazı kaidelerle hizaya getirmek çok da mümkün olmuyor. Çocuklara gönülleri yumuşatacak, onları kanatlandırıp uçuracak şeyler veremiyoruz. Delikanlıların irade zimamını çekip onları fenalıklardan alıkoyamıyoruz. Ümitsizlik ve inkisar içinde kıvranan ve ömrünün sonunu hep abus bir çehreyle geçiren yaşlılara bir ümit ve inşirah vesilesi sunamıyoruz. Öyleyse çocuğu, genci ve yaşlısıyla bütün insanlara inşirah verecek bir vesile mutlaka bulunmalı. İşte mefkure insanı bu mülahazalarla dolar ve herkesi o aranan vesileye, yani Allah'a mülaki olacakları bir güne inanmaya çağırır. Evet, sararıp dalından düşen yapraklar misali, her gün birer birer dünyadan kopup giden insanları gördükçe, yeis ve inkisara düşmemenin tek çaresi Allah'a mülaki olacağımız bir güne inanmaktır. Sanki insanlar bir trende yol alıyorlar, belirli belirsiz bazı yerlerde insanları tutup pencerelerden dışarı atıyorlar ve herkesin düştüğü yer onun mezarı oluyor. Böyle bir hayat treninde seyahat eden insanların hangisine ve ne zaman çık çık denileceği belli değil. Her gün birileri kopup gidiyor. Sen de görüyorsun. Senin trenden atılma anın ne zamandır? Ve mezar yerin neresidir onu da bilmiyorsun. Hayat nimeti sana bir kereliğine verildi. Hedefe de bir kere varacaksın. Ve oraya vardıktan sonra da artık geriye dönemeyeceksin. Öyleyse idrak ettiğin zamanının ve bulunduğun yerin kıymetini bilmeli. Adeta iki veren, üç veren, yedi ya da yetmiş veren başaklar gibi olmalı ve hayatını azami derecede değerlendirmeye bakmalısın. Dönüşü olmayan bu yolda eline geçen bütün fırsatları çok iyi değerlendirmeli ve sırtını alabildiğin kadar azık alarak ötelere gitmelisin. Bazılarının Suzi'ye, bazılarının da Yunus Emre'ye isnat ettikleri şu sözler ne de hoştur. Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Gönül mürgi yuvasından uçar bir gün demedim mi? İlahi olarak da söylenen bu sözlerin güftesinde şu bölümde var mıdır bilemiyorum. Canım derviş, gözüm derviş, çalış maksuduna eriş, bu gafletle baş olmaz iş, geçer fırsat demedim mi? Evet, hayat iyi bir fırsattır. Gençlik iyi bir fırsattır. Meseleleri doğru anlama, mefkureyi en önemli meşgale yapma ve Allah'ın verdiği imkanları bu uğurda iyi değerlendirme çok iyi birer fırsattır. Bu sözler bana bir hadis-i şerifi hatırlattı. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, beş şeyden evvel beş şeyi ganimet bil. İhtiyarlamadan, aciz ve düşkün duruma düşmeden önce gençliğinin, hasta olmadan evvel sıhhatinin, fakir düşmeden evvel zenginliğinin, işin gücün artmadan evvel boş vakitlerinin ve ölüm gelmeden önce de hayatının kıymetini bil. Demek ki gençlik çok büyük bir nimet. O gençlik nimetine karşı iffet şükrüyle mukabele etmek lazım. Bir insanın kanı galeyanda olduğu bir dönemde en hora geçen şey nedir acaba? Tabii ki iffetli yaşamak, haram karşısında eğilmemek ve günahlara girmemektir. O gençlik nimetine şükür, iffetli ve günahlara karşı dikkatli yaşamakla olur. Öyleyse gençliğin böyle bir nimet olmasını ganimet bil. O gençlik gücünü, delikanlılık dinamizmini ilahi kelimetullah istikametinde bağlandığın ve mefkurem dediğin o dava uğrunda kullan. Sağlıklı ve zindeyseniz, her gün 100 rekat namaz kılmak isteseniz de zorlanmadan kılabilirsiniz. 60-70 yaşına geldiğinizde biraz zorlanırsınız. Çünkü uykunuzu tam alamazsınız. Her gece 3-4 defa kalkarsınız. Kalktıktan sonra 1 saat yatakta kıvranmadan yeniden uykuya dalamazsınız. Dinlenemeyen o bünyenizle de gönlünüzce ibadet-i taat yapamazsınız. Hastalığa düçar olduğunuz zaman da yatağın içinde döner durursunuz. Acı ve ağrılarla inlemekten başka şey düşünemezsiniz. Belki sadece çektiğiniz şeylere sabretmenin sevabını alırsınız ama çelik çavak hizmet etmeye ve ibadet-ü taati ciddi bir şevk ve canlılık içinde yerine getirmeye takat bulamazsınız. Güç ve kuvvetinizin aşk-ı şevkinize ayak uydurabildiği dönemlerde o ibadet-ü taati göğüsleyebilecek durumda olduğunuz zaman, yani gençlik döneminizde ve sıhhatli olduğunuz anlarda onu yapmanız lazım. İnsan çeşit çeşit meşguliyetlerle kuşatılmadan evvel boş zamanlarını da fırsat bilmeli, dilediği gibi kullanabileceği her dakikayı adeta bir ganimet gibi, Allah'tan gelmiş bir hazine gibi değerlendirmeli ve fakirliğe düşmeden evvel de servetinin kıymetini bilmeli. Belki fakirlik de bir yönüyle ganimet bilinmesi gereken bir şeydir. Fakat fakirlik bir yokluktur. Yok olduğundan dolayı ganimet olarak bilinmez. Ona karşı sadece sabredilir. Bir imtihan olarak kabul edilip dayanılır ve sevap kazanılır. Ganimet bildiğimiz şey ise bir mevcuda bakar, var olana delalet eder. O mevcudun değerlendirilmesini ifade eder ve kıymetini bilerek şükrünü eda etmeyi gerektirir. Hasılı bir mefkure insanı Allah ona ne vermişse hepsini ona yaklaşma, hep onu duyurma, sürekli onu anlatma ve daima onun yolunda olma istikametinde kullanır. Kendi kurtuluşunu başkalarını kurtarmada arar. Bütün hareketlerini ruhunun derinliklerinde mefkureleştirebildiği bir mesuliyete bağlar. Ferdi sorumluluk sınırlarını aşkın bir merhamet iradesi ve bütün insanlığı kucaklayacak enginlikte bir şefkatle yitirdiğimiz ruh ve manayı ihya etmeye çalışır. Bu son cümlemi bir daha tekrar ediyorum kıymetli dinleyiciler. Çünkü mevzuyu bu şekilde bağlıyor ve zannediyorum işin hatimesi de bu. Bir mefkure insanı Allah ona ne vermişse hepsini ona yaklaşma, hep onu duyurma, sürekli onu anlatma ve daima onun yolunda olma istikametinde kullanır. Kendi kurtuluşunu başkalarını kurtarmada arar. Bütün hareketlerini ruhunun derinliklerinde mefkureleştirebildiği bir mesuliyete bağlar. Ferdi sorumluluk sınırlarını aşkın bir merhamet iradesi ve bütün insanlığı kucaklayacak enginlikte bir şefkatle yitirdiğimiz ruh ve manayı ihya etmeye çalışır. Cenab-ı Hak bizleri böyle bir dava adamı eylesin. Cenab-ı Hak bizleri işte sohbetin içinde geçtiği gibi sizler yüksek bir yerden düşecek olsanız yani Allah dersiniz. Bu biraz da böyle son nefesinizin Allah olması manasında kendiniz için söylediğiniz bir şeydir. Ama o gerçek dava adamı üstad kendi için Allah demiyor da davam diyor. o kadar ki davasıyla kilitlenmiş, düşünebiliyor musunuz? İşte bu noktadan biz Allah'ın davasına sahip çıkarsak, Allah bize sahip çıkacak. Biz ona bir adım atarsak, o bize 10 adım yaklaşacak, tabiri caizse. Biz onu anarsak, o bizi anacak. Biz onu, davasını, dinini, kitabını, Hazreti Muhammed Mustafa'sını her şeyden önde tutarsak, Allah da bizleri diğer insanların önünde tutacak. Ve belki de yarın kimsenin kimseye fayda vermediği, herkesin nefsi nefsi dediği hengamda o bize sahip çıkacak. Ve inşallah hem dünyamızın hem de ahiretimizi mesut ve bahtiyar olmasını, huzurlu olmasını sağlayacak. Ve bizi inşallah dalalete, sapıklığa itmeyecek. Oralara girmemize de müsaade etmeyecek. O gibi şeylerle de bizi karşı karşıya getirmeyecek inşallah. Cenab-ı Hak şu 20. asırda bir mümin ve Müslüman olarak, bir dava adamı olarak, bir hizmet adamı olarak, kendi bildiğimize, aklımızın yettiğine göre değil, kendi doğrularımıza göre değil, Rabbimizin rızasına göre, Rabbimizin emirlerine göre, Rabbimizin doğrularına göre yaşamayı bizlere nasip eylesin. Vazifeyi ifaya hakkıyla bizleri muvaffak eylesin. Göz açıp kapayıncaya kadar dahi de olsa bizleri nefis, şeytan ve onun rızasından uzaklaştıracak her türlü hal ve hareketlerle, duygu ve düşüncelerle bizleri baş başa bırakmasın diyor ve sohbetimi burada bitiriyor. Bir sonraki programda buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim.